Ayrım 7. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 70. Biraz sonra Markiz Pastanesi göründü. Pastanenin caddeye açılan dikdörtgen biçimli kapısı aralandı. İçeriden nahoş kahkahalar atan kadınlar çıktı. Ne gariptiler. Dünyanın bütün kederinden sıyrılmış gibi sevinç içinde yaşıyorlardı. Pastanenin yanındaki kürk dükkanına girdiler. İçeri girmeleriyle çıkmaları bir olmuştu. "Aradığımız kürk dükkanını bulduk," dedim hızlı adımlayarak. Bizim meraklının adımları sekteye uğramıştı. Arkama dönüp baktığımda iş ve baz kadınları süzdüğünü fark ettim. Vakıa İzzet kadar kadınlar da suçluydu. İzzet'in pürüzsüz yüzüne cüretkar bakışlar fırlatıyorlardı. Bizimkinin içi gıdıklanmıştı. Yanına varıp koca karı çimdiği attım. Titreyerek kendine geliverdi. "Ağzını ayırma," dedim ciddi bir tavırla. Bizimki işi şakaya vurmadı. Yüzüne hafif bir gülümseyiş yayılmıştı. O kadar. Hızlı adımlarla dükkana girdik. İçeri V harfi gibi genişliyordu. Vitrin, duvarlar, cansız mankenlerin üzeri ekseriye koyu renk kürklerle doluydu. Burası adeta bir hayvan mezarlığını andırıyordu. Başsız, kalıbından çıkarılmış bir hayvan mezarlığı. Canilik diye küfreder gibi hınçla söylendim içimden. Tepem atmıştı. Zengin kadınların omzunu, sırtını, bedenini örtsün diye hayvanları katletmek canilik değil de neydi? Bu lüzumsuz zevke para harcayan kadınlar da, hayvanların postlarını süslü vitrin camlarında teşhir eden de, bu durumu sükunetle karşılayan da en az hayvanları katledenler kadar suçluydu. Bu mevzularda bir grup insan şuurlu davransa da azınlıkta kalıyorlardı. Kahir ekseriyet ise derisi yüzünden kendi olmadığı için mevzuyu hiç dile getirmiyordu. İçimdeki öfkeye kalın bir palto giydirip geniş masadaki gence doğru yaklaştım. Genç adeta August Rodin'in düşünen adam heykeli gibi masanın gerisinde duruyordu. Bakışları tek bir noktada toplanıyor, başka bir yöne kaymıyordu. Bizi fark etmemişti bile. Öyle tefekküre dalmıştı ki bedeni masanın gerisinde, lakin ruhu bambaşka bir diyarın aleminde dolanıyordu. İzzet kibarca öksürdü kesik kesik. Oralı olmadı genç. İzzet tok bir sesle, "Hiç birader," dedi. Hafif bir ürpertiyle olduğu yerde sendeledi genç. Garip bir arzuyla tutuşarak masanın üzerine çeki düzen verdi. "Kusura bakmayın efendim," dedi. "İşitmedim geldiğinizi." Babacan bir tavırla gence yaklaştım. "Dükkanı kaldırsalar ruhun duymayacak." Masanın gerisinden çıkıp karşıma dikildi yavaşça. Heyhat, İzzet ile beni yan yana koysalar gencin eni etmezdik. Boyu da normal bir kapıdan geçemeyecek kadar uzundu. Gerçek manada tepeden bakıyordu bana. Sitemkar bir hava içinde söylendi genç. "Kapıdaki yazıyı okumadınız mı efendim? Bugün kapalıyız." İzzet kaşlarını çattı. "Bizim kürk falan alacağımız yok zaten. Sabahki cinayet vakasını tahkik ediyoruz. Otur da sorularımıza cevap ver." Genci önlenemez bir telaş sarmıştı. Ansızın yıkılacak gibi sendeledi. Eli ayağına dolandı otururken. Masanın önündeki deri koltuklara da müsaade almaksızın biz kurulduk. Sakin bir hava içinde başladım sorularıma. "Adın nedir?"
"Benjamin."
Gencin sesine tuhaf bir tedirginlik peyda olmuştu daha ilk soruda. "Bay Leonidas'ın yanında mı çalışıyorsun?"
"Evet efendim."
"Bay Leonidas'ı ne zamandan beri tanıyorsun?" Gözleri hülyalandı gencin, dudaklarını kederle kımıldattı.
"İkinci Dünya Harbi'nin başlarında, daha Almanya Polonya'yı işgal ettiğinde olabilecekleri tahmin etmiş, Türkiye'de yaşayan ablamın yanına iltica etmiştim. Buraya geldiğimde Ermeni olduğum için güçlükler yaşayacağımı düşünüyordum. Lakin aksine bana gayet iyi davrandı insanlar. Belki çok dostane bir tutum içinde değillerdi ama benden nefret de etmiyorlardı. Bir gün avara gibi dolanıyordum caddede, işsiz güçsüzdüm. Bay Leonidas çıktı karşıma. Elimden tuttu düşeceğim vakit, iş verdi bana. O günden bu yana onun yanındayım."
Gencin lüzumsuz tafsilat vermesi beni yormuştu. "Bu sabah buraya uğradı mı? Kısa cevap ver," dedim.
"Evet, mide ilaçlarını çekmeceden çıkarıp ardı ardına yuttu. Midesini tutarak kıvrandı bir müddet. Hastaneye gidelim diye yalvardım. Kabul etmedi. Acıları dindikten sonra markize geçti. Acelesi var gibiydi. Bay Leonidas midesinden mustarip olduğu için bugün çiçek pasajına uğramamış olabilirdi. Masanın üzerindeki altın yaldızlı mektup açacağına gözlerimi sabitleyerek sordum. Tosyalı adında birini tanıyor musun?
Evet manasında başını salladı. Bay Leonidas'ın baş düşmanıdır. Bay Leonidas'a türlü fenalıklar yapmıştı. Hatta bir gün Bay Leonidas'ın üzerine araba sürmüş dedi.
Bir aralık İzzet ayaklanmış masanın gerisindeki kapıya yönelmişti. Kapının yöresine mütecessis gözlerle bakıyordu. Dikkatimi gencin üzerine salarak sorularıma devam ettim. Tosyalı'nın Bay Leonidas ile ne gibi bir husumeti olabilir?
Efendim teferruatını bilmiyorum. Anladığım kadarıyla Bay Leonidas'ı haraca bağlamak istiyordu. Bay Leonidas da buna razı gelmiyordu.
İzzet buz camla kaplı alçak kapının kolunu zorlayarak seslendi.
Burası depo mu?
Hayır dedi Benjamin çekmece elini uzatarak küçük gümüş renkli bir anahtar çıkarıp ayaklandı kapıyı açtı. Buyurun dedi bu oda Bay Leonidas'ın gizli mabedidir. Bu odaya çekilir kimseyle konuşmaz mahremini burada muhafaza ederdi.
İçeri koyu bir karanlığın hükmü altındaydı. Benjamin'den ışıkları yakmasını rica ettim. Benjamin el yordamıyla duvarda düğmeyi aradı. Tak diye bir ses duyuldu ansızın ve içeri aydınlandı. Ortada geniş tahta bir masa vardı. Masanın çevresini tahta şövaleler sarmıştı. Tuvaldeki resimleri inceledim bir bir. Dolgun denizleri, mevsimsiz açan çiçekleri, gölgeli evleri, gümrah ağaçları, sonbaharda savrulan yaprakları, aşıkları resmetmişti Bay Leonidas. Onun huzur aradığı bu küçük dünyada dikkatimi celbeden bir emareye rastlamamıştım. Lakin resimlerde manzara, mekan ve renk değişse de erguvan ağacı ve onun altındaki aşıklar hiç değişmemişti. Bay Leonidas'ın erguvan ağacına ve ağacın altındaki aşıklara garip saplantısı İzzet'in de dikkatini celbetmişti. Heyecanlı bir fısıltıyla yanıma sokuldu.
Resimlerin sol alt köşesindeki ağaç ve ağacın altındaki aşıklara dikkat ettin mi patron?
Evet, Bay Leonidas sanki resimlerle bir meramını aşikar etmeye çalışmış. Uzun zaman evvel birini tanımıştım. Bana resim susarak söz söyleme sanatıdır demişti. Bay Leonidas'ın da resimlerde dillendirmek istediği bir şeyler olmalı.
İzzet tatmin olmuş bir edayla Benjamin'e döndü.
Bugün dükkandan ayrıldın mı?
Hayır efendim.
Bay Leonidas'ın öldüğünü ne zaman öğrendin?
Bu suallerle nereye varmak istiyordu İzzet?
Benjamin kestirememişti. Gözleri an be an inceleşiyordu. İzzet'in sualine kopuk kopuk yanıtlar verdi.
Sabah kilisede birinin öldüğü kulaktan kulağa yayılıyordu. Siz gelmeden yarım saat evveldi sanıyorum. Sabahtan beri dükkandan da ayrılmamıştım. Sonra kilisede öldürülen kişinin Bay Leonidas olduğu duyuldu. Daha doğrusu duydum. Yani onun adı telaffuz ediliyordu. Dükkanı kapatıp gidecektim. Siz geldiniz. Artık sizden sonra ben de Bayan Mary'nin yanına giderim.
İzzet'e not defterini Benjamin'e uzatması için işaret verdim. İzzet boş bir sayfa açarak şuraya adını soyadını ikametgahını karala dedi. Benjamin kalemi sol eline alarak defteri doldurmaya başladı. Gözlerimden şüphe yalımları geçti o an. İzzet de pür dikkat Benjamin'in eline bakıyordu. Yine de aceleci davranmamak lazım gelirdi. Zira bu durum katil ile Benjamin arasında talihsiz bir benzerlik de olabilirdi. Benjamin gözümüzün önünde olduğu sürece problem teşkil etmeyecekti. İzzet mesut bir ifadeyle burnunu kaşıyarak şimdi ne yapacağız patron dedi. Neyi ima etmeye çalıştığını anlamıştım.
Acele etmemizi gerektiren bir durum yok dedim rahat bir tavırla. Markize geçelim.
İzzet baş üstüne der gibi başını hafif öne eğerek önüme düştü. Markizde ne tenha denilecek kadar az ne kalabalık denilecek kadar çok insan vardı. İzzet uzun mermer tezgahın üzerinde sergilenen kurabiyelere, pastalara, çikolatalı keklere iştahla bakarken ben de bize yardımcı olabilecek birini arıyordum. Derken yarı kamburu çıkmış pejmürde kılıklı yaşlıca bir adam bitiverdi yanımda. Ayaklarının ucuna bakarak anlamsız sesler çıkarıyor, elindeki bastonu yere vuruyordu dinmez bir öfkeyle. Beyaz önlük giymiş garson yaşlı adamın koluna girerek onu kibarca dışarı çıkardı, sonra soluğu karşımda aldı.
''Kusura bakmayın, şöyle buyurun.''
Le Printemps yazılı ilkbaharı betimleyen fayans panonun önündeki boş masayı gösteriyordu genç. İzzet ansızın heyecana geldi. ''Heytme'' dedi kısık bir sesle. Gözleri bir Le Printemps yazılı ilkbaharı betimleyen panodaki resimde, bir Loton yazılı sonbaharı betimleyen resimde gezindi. İçerideki Avrupa havasını keşfeden kendisiymiş gibi şendi yüzü, tavandaki süslemelere, vitraylara, buram buram Avrupa kokan dekorlara doyumsuz bir zevkle bakında durdu. Karşımdaki gence yorgun bir ifadeyle bakarak nazik davetini geri çevirdim. Kendimizi takdim ettiğimde genç birden gerildi, yüzünün kanı çekilmişti adeta. Vakıf olmadığım bir konu üzerinde saçmalamaya başladı.
''Yılmazlar ile görüşmeyi kestim komiserim. Geçen bunlar yine toplanmış. Bir dergi yayımlamak için örgütlenmişler. Benim şiirlerimi yayınlayacaklarmış dergide. Şiddetle karşı çıktım. Biliyorum alttan alta Marksist yayın yapacaklar. Sonra başı yanan yine ben olacağım. Sözlerime itimat edin, yalan söylemiyorum. Elimi, ayağımı, her şeyden evvel fikrimi çektim ben bu davadan. Bir tarafım, işimdeyim, gücümdeyim artık. Son bir yıldır hiçbir nümayişe de katılmışlığım yok. Üstelik
susar zannediyordum. Lakin susmadı. Araya girmeye mecbur kalmıştım. Buraya senin için gelmedik dediğimde gözleri keyifle büyüdü, yüzüne kan geldi. Omuzlarından ağır bir yük kalkmışçasına vücudunu dikleştirdi.
Ne için buradasınız komiserim?
Bay Leonidas vakasını tahkik ediyoruz. Bugün buraya uğramış. Onu gören, tanıyan biriyle görüşmemiz gerekiyor. Bize yardımcı olur musun?
Bay Leonidas'a bugün ben servis yaptım dedi genç. Midesinden rahatsızdı, çok oturmadı. Düşünceli ve dalgın bir hali vardı. Ansızın kalkıp gitti sonra.
Yalnız mıydı? Sualimi yanıtlayacakken içeride uğultular yükseldi birden. Gencin gözleri arkamdaki kapıya bağlanmıştı. Arkamı döndüğümde açık renk elbise giymiş, koluna elbisesiyle uyumlu bir çanta takmış, ellerini beyaz eldivenlerle kapatmış, sarı ve kıvırcık saçları bukle bukle narin omzuna dökülmüş, kaşları adeta ince bir kalemle çizilmiş izlenimi uyandıran o şuh bayanı gördüm. Bu güzel bayanı hatırlıyordum. Cahide Songu hanımefendiydi. Onu en son Şehvet Kurbanı filminde izlemiştim. Filmde hayatını bir saat gibi kuran ve bunun işleyişini hiç bozmayan namuslu bir adamı baştan çıkarıyordu. Şehvet hanımefendinin ta kendisiydi. Kurban ise aile ve iş hayatı tepe taklak olan namuslu banka memuruydu. Yanımdan mağrur adımlarla yürüyerek geçti Cahide Hanım. O yürürken markizin camına yapışan azmanlar şevkle onu izliyordu. Mumyaya dönen gence yüksek bir sesle cevap versene diye çıkıştım dikkatimi toparlayarak.
Neye cevap vereyim efendim dedi alıklaşmış suratını sallayarak.
Sualimi yineledim. Bay Leonidas yalnız mıydı?
Yalnız efendim. Onun gibi yakışıklı bir adam nasıl yalnız kalırdı hayret? Ara sıra yanında sokaktan topladığı garibanlar talebeler olurdu. Tuhaf adamdı vesselam.
Ben Yemin'i tanır mısın?
Evet.
Kötü alışkanlıkları filan var mı?
Neyden bahsettiğinizi anlamadım.
Açık konuştum. Uyuşturucu vesaire, fena alışkanlıklar. Gülümseyerek yanıtladı.
Zannetmiyorum. İşten kaytarmak için midir bilmiyorum. Devamlı tuvalete gider. En kötü alışkanlığı buydu. Buna amil de şeker hastalığını gösterirdi. Biz de bu mevzuda kendisine latife ederiz. Hiçbir alınganlık göstermez. Sabah yine ona takılmak maksadıyla dükkana gittik. Lakin dükkan kilitliydi. Ortalıkta yoktu sabah. Ondan şüphelenirseniz yanılırsınız. Görünümü korkunçtur ama karıncayı daha incitmeyecek bir yüreğe sahiptir.
İzzet gence sert bir tavırla karşılık verdi. Ben Yemin hakkında şüpheye düşüp düşmemek bize kalmış. Sen sorularımıza cevap ver kâfi. Genç pişmanlık içinde yüzünü düşürdü. Ben Yemin bize yalan söylemişti. Ondan şüphe etmek hakkımızdı.
Benjamin dükkanı terk etmeden evvel ona yetişmeliydik. Aceleci adımlarla dışarı çıktık. Benjamin o sıra telaşla dükkanın kapısını kilitliyordu.
Benjamin diye seslendi İzzet. İzzet'in sesindeki havayı sezinlemişti Benjamin.
Buyurun dedi içindeki korkuyu derinlerine saklayarak.
Niçin bize yalan söyledin diye sert çıktı İzzet. Avını köşeye sıkıştırmış gibi iştahlıydı bizim meraklı müdahale etmedim.
Saflığa vurdu Benjamin.
Ne yalanı komiserim?
İzzet bana döndü. Bizi dalgaya alıyor bir de dedi alaycı bir ifadeyle. Sonra tekrar Benjamin'e döndü. Ulan demin sen demedin mi dükkandan hiç ayrılmadım diye. Pastanedeki çocuk sabah dükkana gelmiş, dükkan kapalıymış. Neredeydin?
Yüzü kızardı Benjamin'in, gökyüzüne çevirdi bakışlarını. Bir şeyler anımsamaya çalışıyor gibi bir hali vardı, bakışlarını usul usul indirerek.
Evet dedi, hacet görmeye gitmiştim. Nasıl aklından çıkmış? Sizi istemeyerek de olsam kandırmış, aldatmış mevkiine düştüm, üzgünüm. Evet, bir ara ortalıktan kayboldum. İki dükkan ötede bir çorapçı var, onların tuvaletini kullandım.
Sizinki arızalı mı diyerek sorguya katıldım.
Bizimkinin musluğu arızalı efendim.
Düş önümüze diyerek emrettim, şu çorapçıya birlikte gidelim. Uyuşuk adımlarla düştü önümüze, İzzet söylendi arkasından. Şu çorapçı inşallah seni yalanlar da tepene bineriz ulan.
Benjamin bu sözlere kayıtsız kalmıştı lakin benim sualime aynı kayıtsızlığı gösteremedi.
Ne zamandan beri kullanıyorsun?
Anlayamadım dedi tedirgin bir sesle.
Aptala yatma diye sert çıktım. Kolundaki iğne izlerini saklayamamışsın. El tırnakların da seni ele veriyor. Zavallı bir müptelanın kırık tırnakları gibi.
Benjamin kendinden iğrenir bir tavırla inkara yeltenmeyip edebiyle sustu. Bu sessizliğinde ağır bir kabulleniş mevcuttu. Çorapçının dükkanına kadar başını yerden kaldırmadı. Çorapçı caddeye taşan tezgahın gerisindeki kirli sakallı adam olmalıydı. Benjamin'i gördüğünde lakayt bir tavır takındı.
''Ne oldu? Yine çişin mi geldi?'' dedi belirsiz ve kaba bir ses tonuyla.
Benjamin gayet ciddiydi, kafasıyla bizi işaret etti.
''Polisler'' dedi.
Kirli sakallı adam birden elini önünde birleştirerek tavrını değiştirdi.
''Buyurun komiserim.''
Bu sabah Benjamin buraya geldi mi?
Evet komiserim.
Tam saati hatırlıyor musun?
8'i geçmişti sanırım.
Cinayet saatiyle neredeyse aynı saatlerdi.
Emin misin diye sordum.
Tereddüt etti adam.
Hatırlamıyorum komiserim dedi bu defa.
Tezgahı sabah kaçta açıyorsun diye sordu İzzet.
Saat 7 gibi komiserim.
Gibisi işimize yaramaz dedi İzzet. Bize tam saat söyle.
Vallahi komiserim yani sabah 7'de geldim, tezgahı çıkardım filan derken 10 dakika geçsin. Benjamin de yarım saat sonra geldi.
Saat 8 etmedi dedi İzzet keyifle. Hani 8'i geçmişti.
İzzet'in bu akilane suallerine takdir dolu bakışlarımı saldıktan sonra adama verdim dikkatimi.
8'den evvel Benjamin buradaydı öyleyse dedim onay beklercesine.
Kirli sakallarını kaşıyarak, ''Evet, 8'den önce oluyor hesaba göre.'' dedi.
Öyleyse Benjamin cinayetten evvel çorapçıdaydı.
İyi ama kiliseye kadar bu kadar hızlı gidip gelmesi kabil değildi. Üstelik Bay Leonidas'ın canına kastedecek bir nedeni yoktu. Düşünceli, korkulu gözlerle yüzüme bakan çorapçıya döndüm.
''Benjamin tuvalette uzun kaldı mı?''
''Hayır.''
''Tuvaletten sonra nereye gitti, dükkana doğru mu?''
Evet.
Sanki aklımdaki paranoyaya kendimi inandırmaya çalışıyordum. Benjamin'i katil göstermek için giriştiğim çabalar beyhudeydi. Yine de tuvaleti görmek istemiştim. Benjamin çorapçının gaflet anını yakalayıp tuvalete tekrar girip bir boşluktan faydalanıp kiliseye doğru yollanmış olabilirdi. Üst kata çıktık, depo olarak kullanılan bir yerdi sanırım. Geniş bir loşluk içinde boğuluyordu içerisi. Etrafa gelişi güzel fırlatılmıştı, renk renk, şekil şekil mevsimlik çoraplar. Tuvaletin kapısı açıktı, havalandırma boşluğuna verdim dikkatimi. Karanlığı hemen, ufak bir delikti sadece. Benjamin arkamdan sitemkar bir hava içinde söylenmeye başladı.
''Benden şüphelenmenize bir anlam veremiyorum komiserim. Bay Leonidas ki bana yardım etmiş iyi kalpli bir insan, ona zarar verebileceğimi nasıl düşünürsünüz?''
Benjamin'in cesur çıkışına maruz kalmam gayet tabiydi. Ama vazifemin besin kaynağı şüpheydi. Bu hissi yitirdiğim vakit gerçeği ıskalayacağımı biliyordum. En ufak ayrıntıyı göz ardı edemezdim. Benjamin'e mahcup bir ifadeyle bakmak yerine bakışlarımı sertleştirdim. ''Bize işimizi mi öğreteceksin?'' dedim ve İzzet'e dönerek devam ettim. ''Senin sual edeceğin bir husus var mı?'' Hüsrana uğramış bir ifadeyle ''Hayır'' dedi. Dışarı çıkmak için adımlıyorduk ki kirli sakallı çorapçı mütereddit bir sesle ''Komiserim'' dedi. Arkama döndüm. ''İşinize yarar mı bilmem ama cadde üzerinde bu sabah siyah pelerinli garip bir adam gördüm.'' Alnımı kıvırıştırdım. ''Siyah pelerinli birini mi gördün?'' ''Evet'' diyerek devam etti. ''Uzun boylu biriydi. Yüzünü göremedim ama çok tuhaf bir görüntüsü vardı. Hızlı adımlarla aşağı iniyordu.''
''Kiliseye doğru mu?''
''Evet.'' İzzet ile göz göze geldik. Vakayla bir alakası olabilir miydi? Sabah sabah bir keşiş gibi ilginç bir kıyafetle kim dolaşırdı cadde üzerinde? Hemen dikkat çekerdi. Bu malumat üzerine kafamda yeni sorular belirmeye başladı. Teşekkür ederek dışarı çıktım. 7. ayının sonu, sayfa 81.